Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 36 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen. Varlık Yayınları. 5. basım 1999. Çeviren Filiz Nair Denistekin. Okuyan Nilüfer Gültekin. İngiltere'de doğup büyüyen 15 yaşındaki Zana ile 14'ündeki Nadida, geçirecekleri 6 haftalık tatilin heyecanıyla babalarının düşler ülkesi olarak tanımladığı Yemen'e giderler ve orada 1300'er sterlin karşılığı kocaya satılmış olduklarını anlarlar. Birbirinden yarım saatlik yürüme mesafesinde iki ayrı dağ köyüne yerleştirilen genç kızlar, suyu ve elektriği olmayan evlerde hareketlerini kısıtlayan vahşi hayvanlar ve silahlı adamlarla kuşatılmış bulurlar kendilerini. Tecavüz, ağır gündelik işler, hakaret ve dayakla tam bir cehennem hayatına katlanmak zorunda kalırlar. 8 yıl sürer bu işkence. Anneleri tarafından uyarılan uluslararası medyanın olayı bütün boyutlarıyla işlemesi üzerine Yemen hükümeti devreye girer ve Zana için bir umut ışığı doğar. Oğlu Markus'u çocuklarını terk etmek istemeyen Nadida'ya bırakıp ülkesine geri döner. Zana'nın oğlunu, kız kardeşini ve yeğenlerini İngiltere'ye getirtebilmek için geliştiği umutsuz savaşın bugün hala sürüyor. Sunuş 1984 yılında 4 yaşındaki kızımla birlikte Tahran'a giden kocama eşlik etmek için Amerika'dan ayrılırken içimi korku bürümüştü. Oysa o sıralarda değişik milliyetli bir koca tarafından rehin tutulan kadınlardan ya da annelerinin elinden alınan çocuklardan söz edildiğini hiç duymamıştım. Ayrıca yaptığım evlilik dolayısıyla benim ve kızımın otomatik olarak İran yurttaşlığına geçtiğimizi ve İran'dan ancak kocamın onayıyla çıkabileceğimizi de bilmiyordum. 18 ay sonra yaşadığımız kabus sona erdiğinde Amerikalıların zihninde yer eden tek olay bizimkiydi. Başından geçenleri anlattığım kızım olmadan Aslan'ın promosyonu için yolculuklara çıktıkça Amerika ve Avrupa'da benimkine benzer dramların yaşandığını keşfettim. Bu durumdaki kadınların çoğunluğu suçun kendilerinde olduğunu ya da bu deneyimi yalnızca kendilerinin yaşadığını düşünerek konuşmaya cesaret edememişlerdi. Ben bu yanlış düşünceyle savaşmak istedim. Bugün batılı ülkelerde karma evliliklere gitgide daha sık rastlanıyor ve birçok çocuk çift ulusu sayılıyor. Benim kocam ya da Zana Muhsen'in babası gibi batılı bir ülkeye yerleşen Müslüman erkeklerin birçoğu kendilerine kucak açan ülkelerin kültürüne ayak uyduramıyor. Bazıları çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını yozlaşmış olduğunu düşündükleri Müslümanlık dışı bir toplumda büyütme düşüncesine katlanamıyor. Üzerlerine düşen görevi yerine getirdikleri düşüncesiyle çocuklarını kaçırıp kendi ülkelerinde rehin tutuyorlar. 1988 yılında Zana ile kız kardeşi Nadida'nın öyküsünü öğrendikten sonra onları aklımdan çıkaramadım. Özgürlük için aynı savaşımı vermiştik. Zana'nın Yemen'den ayrılmayı başardığını öğrendiğimde büyük bir sevinç kapladı içimi. Kitap yazdığını duyunca da yayınlanmasını bekleyemeyip İngiliz yayıncısından provalardan bir örnek göndermesini istedim. Anlatısı beni alt üst etti. Son derece doğal olan babalarının ülkesini tanıma arzusu, Zana ile Nadida'yı trajik bir duruma düşürmüştü. Birmingham'da doğup büyüyen ve kendi yaşlarındaki tüm gençlerle aynı yaşam tarzını sürdüren bu iki genç İngiliz kızı, babaları tarafından istekleri dışı evlendirilip zorla Yemen'de tutulmuşlardı. Kaba biçimde aileyle bağları kesilen, Arapça bilmedikleri için çevredekilerle iletişim kuramayan iki kardeş, ayrı ayrı köylerde yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Yalnızlığa hiçbir şeye karşı koyamaz, en çetin irade bile. Yanınızda sizi destekleyen hiç kimse yoksa, cesaretinizi toplayabilmeniz kadar zor bir şey olamaz. Oysa Zana savaşmaktan hiç vazgeçmemişti. İran'da rehin tutulduğum sırada kendi gücüm ve kararlılığım karşısında kendim bile şaşırmıştım, ancak ben yetişkin bir kadındım. Zana ise henüz bir çocuktu. Böylesi bir cesareti nasıl bulabilmişti? Zana ile Nadida'nın içinde bulundukları durum Yemen'deki tutsaklıkları 7. yılını doldurduktan sonra öğrenildi. Medya uluslararası kamuoyunu harekete geçirince Yemen hükümeti durumu kurtarmak için bir karar aldı. Zana bu kaçış fırsatını kaçırmadı. Ancak İngiltere'ye geri dönüp kız kardeşini de kurtarmayı deneyebilmek için 2 yaşındaki oğlunu bırakmak zorunda kaldı. Zana bugün başından geçenleri anlatırken birçok kişinin hala anlamakta zorluk çektiği bir gerçeği dile getiriyor. Öte yandan çektikleri acıları ifade etme şansını bir türlü elde edememiş, baskı altında kişilikleri ellerinden alınmış üçüncü dünya kadınları adına da konuşmuş oluyor. Baskıya karşı bir ses yükselir yükselmez, kendinden önce yükselen ya da günün birinde yükselecek olan seslerde yankısını buluyor. Betty Mahmudi. Adı Mackenzie, ben ona Maki diyorum. Kulağa daha hoş geliyor. Onu seviyorum ve bence o da beni seviyor ama 15 yaşındayken bu duygu şöyle dile getirilir. Beni özleyecek misin Maki? Evet. Ama sen tatile gidiyorsun, harika bir şey bu. Bense yaz boyu Birmingham'da kalacağım, ne kötü. Dans bittiğinde ayrılık saati gelmiştir. Aksi halde evdekiler tantana yapabilirler. Bu kez şöyle denir. Hoşça kal Maki. Dudak kenarına kondurulan öpücük söylenemeyenleri de dile getirir. Güle güle zanı. Karşılaşılan bakışların ifadesi ise çok daha zengindir. Dün geceydi bu. Tam vakti Londra havaalanında saatlerce süren otobüs yolculuğundan sonra bir fincan kahveyle bir börek ayakta durabilmeme yardımcı oluyor. Annemle babam gözlerini üzerimden ayırmıyorlar. Bense alabildiğine sinirliyim. Anne, orası hoşuma gitmezse hemen geri dönebilir miyim? Elbette. Ne zaman istersen geri dönebilirsin Zana. Ne oldu? Gideceğin için mutluydun hani? Yok bir şey. Her şey yolunda. Yalnızca eğer hoşuma gitmezse. Doğrusu buna şaşırırım. Sen güneşi öyle çok seversin ki oraya gider gitmez İngiltere'yi unutacaksın. Alınmasınlar diye soruyu babamla iki arkadaşının önünde sormaktan kaçınmıştım. Babam doğduğu ülke Yemen'e onlarla birlikte gönderiyor beni. Abdülkadir ile oğlu Muhammed beni evlerine davet ediyor. Yolculuğa benimle birlikte çıkıyorlar. İkisi de nazik ve cömert. Bu sorum onların kalbini kırabilirdi. 55 yaşında siyah kıvırcık saçlı, gür bıyıklı, biraz sert ve efendi görünümde Abdülkadir da babamın arkadaşı. Her zaman biraz kambur duran babamın yanında orta boylu olmasına karşın kendinden emin, hakim havasıyla dimdik duruyor. Kısa boylu, tıkınaz, hatta şişmanca olan büyük oğlu Muhammed, genelde bütün şişman insanlar gibi daha sıcak ve sevecen görünüyor. Gerçekten de baba ürkütücü, hatta çirkin bir yüze sahip, oysa oğlu sevimli. Muhammed evli ve iki çocuğu var. Aslında haklarında çok az şey biliyorum. Onlar daha çok babamın arkadaşları. Uçaktan korkuyor musunuz ana? İdare ederim anne. Aslında korkuyorum ama bunu söylemek hoşuma gitmiyor. Yapım böyle, sert ve dik kafalı olduğumu hissediyorum. Oysa beni evimden binlerce kilometre öteye götürecek olan bu ilk uçuş içimi ürpertiyor. Sanki tehlike beni gözetliyor, midem eziliyor. Garip, top gibi bir boşluk hissediyorum içimde. Bu duyguyu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Diyelim ki bu ilk uçak yolculuğu genç kızlığımın ilk uçuşu oldukça etkileyici ama ben bunu itiraf etmeyeceğim. Nadide'yle birlikte yola çıkmayı yeğlerdim. 15 güne kalmadan kız kardeşin yanında olacak ve göreceksin, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksın. Annem güvenilir, mantıklı biri olarak bilir beni. Çiçekli eteğimin buruşukluğunu eliyle düzelterek nasıl göründüğüme bakıyor. Orada bir güzel güneşlenirsin. Vardığında ağabeyinle ablanı görür görmez bana yazarsın. Valizin nerede? Valizim ayaklarımın arasında. Yalnızca hafif giysiler, birkaç etek ve tişört, birkaç makyaj aleti, değerli kitaplarım ve teybimle kasetlerimi aldım yanıma. Bu benim ilk valizim, yepyeni ve kahverengi. Nadita'nınki ise mavi. Geçen hafta büyük mağazaları teker teker dolaştık ve o sırada yola çıkma düşüncesiyle bugünkünden çok daha sevinçliydim. İş adamları, çantaları ellerinde, günün ilk uçaklarına yetişmek için koşturuyorlar. Havaalanı birden canlanıveriyor. Işıklı pano çatırdayarak dünyanın dört bir yanına giden uçuş numaralarını ilan ediyor. O küçük ışıltılar büyüleyici bir görünüm sergiliyor. Neredeyse tüm gezegeni temsil ediyor. Bense burada bu bekleme salonunda dünyanın kocaman olduğunu aptalca algılıyorum. Babamla arkadaşları uçak kalkışlarının izlendiği terastan geri geliyorlar. Babam birbirine girmiş gür bıyıklarının altından gülümsüyor. Elleri ceplerinde, bedeni hafifçe öne eğik, omuzları düşük, arkadaşlarıyla Arapça konuşuyor. Gülümsediği Ender güldür. Her zamanki asık yüz ifadesi doğuştan kuşkulu bir kişi görüntüsü verir ona. Zana, arkadaşım Abdülkadir'e saygılı davran. Ailesinin yanında terbiyeli ol. Olur baba. Vakit tamam. Haydi gidelim. Atum kağıda önümüzde yürüyor. Oğlu Muhammed ise onun tam arkasında. Bizi ayıracak kapının önünde annemle kucaklaşırken o da pasaportlarla biletleri uzatıp formaliteyi yerine getiriyor. İyice sinirliyim. Sevgisini göstermeyen ve beni ancak dini bayramlarda öpen babam yanağımı sıyırıp geçen hızlı bir öpücük kondurmak için eğilirken son bir ümit veriyor. Arkadaşım Abdülkadir'e emanetsin. Evinde çok saygı gören biridir. Sana ne söylerse dinle ve itaat et. Seni davet etmesi büyük bir cömertlik. Beni duyuyor musun Zana? Evet baba. Bir ses içinden duyar gibiyim. Kafamın içinde düşünceler karmakarışık. Ya uçak düşerse, ya denizde boğulursam, ya uçakta hastalanırsam. Şimdi yola çıkmayıp ne dayım beklesem? Olanaksız, babam öfkeden çıldırır. Ben de uslu uslu gümrükten ve polis denetiminden geçiyorum. İki rehberimi izlerken valizimin kaygan bant üzerinde ilerleyişini izliyor ve şak diye bir ses çıkararak kapanan küçük plastik perdeler arkasında yok oluşunu görüyorum. Gitti. Anneme yeniden veda etmek için boynumu eğiyorum. O da gelse ne iyi olurdu. Bu iki bıyıklı, karanlık bakışlı erkekle yapayalnızken kendimi güçsüz hissediyorum. Kocaman vagon önümüzde, uçaksa pistin öbür ucunda. Rüzgar çiçekli eteğimi bacaklarıma yapıştırıyor. Soluğum kesilerek terminal camının ardındaki annemi bir kez daha görebilmek için geri dönüyorum. Ama artık yüzler seçilmiyor. Rüzgar savurdukça saçlarım ağzıma giriyor. Dün gece yıkanırken kullandığım şampuanın tadı dudaklarımın kenarında kalıyor. Tatil kokan vanilya ile bal karışımı. Nadide ve ben ta en başından beri bu harika yolculuk için birbirimizi sürekli yüreklendirdik. Ne var ki beni yutmak için karnı açık bekleyen bu koca kartala tırmanmaktan korkuyorum. Ben ilerledikçe daha da büyüyor. Bir uçağın bu kadar büyük olabileceğini dünyada inanmazdım. Ardında beyaz duman bırakan kuyruklarıyla Birmingham göklerinden parlak bir ok gibi geçenler dışında hiçbir uçağı yakından görmemiştim daha önce. Kalbim tatile çıkıyorum, tatile çıkıyorum diye büyülü bir ritme atıyor. 6 haftalık güneş, deniz, özgürlük, keşifler var önümde. Bilinmedik bir ülkede tanımadığım insanlarla birlikte. İlk kez dünyaya açılıyorum. Daha dün gece kız kardeşimle dışarı çıktığımızı gören babam şöyle demişti. Geç kalmayın, erkeklere dikkat edin, sokakta yabancılarla konuşmayın. Kızlarının eğitimi konusunda hep sert ve sivri dillidir o. Daha dün evimizde, mahallemizde, kentimizde babam ve otoritesi annem ve hüzünlü gülümseyişiyle koruma altındaydı. Nadide ile ben arkadaşlarla birlikte tatile çıkışımızı kutlamıştık ve babam ilk kez ısrarla açıklama istememişti bizden. Hatta nazikti diyebilirim. Oysa genelde örneğin kız arkadaşım Linette ile buluşmak için çıkmak istesem ya da yalnızca evden biraz uzaklaşma arzusu duysam hep anormal bir şeylerden kuşkulanır. Ben de çareyi çoğunlukla hiçbir şey söylemeden savuşmakta bulurdum. Gerisini nasıl olsa annem hallederdi. Sigara içtiğimi, erkek arkadaşım olduğunu bir bilseydi, ne olay ama. Kesinlikle tokadı yer, İngiliz gençliğinin geleneklerinden kopmuşluğu hakkında bir güzel azar işitirdi. Bazen ondan nefret ediyorum. 15 yaşındayım, bu yaz 16'ıma gireceğim. Biraz daha özgür olmak hoşuma giderdi, tabii Nadide'nin de. Bizim yaşımızdaki Birmingham'lı kızlar, anne babaları tarafından çok daha serbest bırakılıyorlar. Abdülkadir'in ardından merdiveni tırmanırken artık çok uzaklarda kalan terminali bir kez daha görmek için geri döndüğüm sırada uçağı unutmak için kız kardeşimi getiriyorum yine aklıma. Zavallı Nadide. Şu salakça sözüm ona hırsızlık nedeniyle benimle birlikte gelemedi. Onu gözetim altına alan gözlüklü bir kadıncağızın izini beklemek zorunda kaldı. İster istemez yolculuk tarihleri de çatıştı. Bu yurt dışı seyahatinin gerekçesini öğrenmek için kadın evimize kadar geldi. Annem ona her şeyi açıkladı. Babamın arkadaşları, ağabeylerimizle ablalarımızı görme fırsatı, bize iyi gelecek olan güneş. Gerçekten de Birmingham'da güneş bize sık sık unutuyor. En başlarda Nadide'nin tek başına gitmesi söz konusuydu. Küçük kız kardeşimiz Ayşe ve ben biraz kıskanmıştık doğrusu. Ayşe'nin yolculuğa çıkması zaten olanaksızdı. Çok ufaktı henüz. Bense ısrar ettim. Öncelikle Nadide'yi düşündüğüm için. Tek başına gitmesi canımı sıkıyordu. Bensiz hiçbir yere gitmemişti daha önce. Üstelik babam Yemen'in harika bir ülke olduğunu söylüyordu. Görüntülerin güzelliğini, deve sırtında geçilen çölleri, yalıyarlara dikili ve masmavi denize egemen olan evleri, altın kumları, palmiyeleri, güneşi, kum tepelerinin üstündeki şatoları, rengarenk evleri öve öve bitirememişti.
Ayrım sonu.